Ayrım 6. Sayfa 64. Okulumuz bittiğinde ikimiz de İstanbul'da kalmak istedik. Bu büyülü ve acımasız şehre karşı birlikte mücadele etmeye karar verdik. Ben hayalimdeki gibi yazar olacaktım. O da kafası ticarete daha iyi çalıştığı için bir kafe açıp para kazanacaktı. Ev sahibimiz Davut amca çoktan ölmüştü. Kira işlerine artık oğlu bakıyordu. Biz de ayrı ayrı evler tutmaya karar verdik. Daha doğrusu bunu ben istedim. Yazmak için yalnızlığa ihtiyacım vardı. Murat ne kadar ısrar etse de beni fikrimden caydıramadı. Gerçi Murat, ailenin hatırasını yaşattığı bu evden çıkmamak için uzun süre direndi. Ama ev sahibinin oğlu ısrar edince çıkmak zorunda kaldık. Kitaplarını yükledin mi arabaya? Ha pardon Murat, duvardaki yüzüne dalmışım. Asıl üzülmesi gereken benim be oğlum. Ya ne bileyim işte, bir hüzün kapladı içimi. Bu evi biliyorsun. Bizim ilk göz ağrımız burası. Biliyorum. Kolay olmuyor anıları geride bırakmak. Ben geride bıraktıklarımı da hep yanımda taşıdığım için sorun olmuyor. Son kalan eşyamızı da kamyona yerleştirdikten sonra 4 yılımızın geçtiği bu evden koparcasına ayrıldık. Yeni evlerimiz birbirine uzak değildi. Ama asıl uzakta kalan şeylere aramızdaki mesafe hiç kapanmayacaktı. Yeni evlerimize taşınalı 3 yıl olmuştu. Murat istediği kafeyi açmış, bense ilk şiir kitabımı çıkarmıştım. Hatta bununla da kalmayıp yeni bir öykü kitabı yazmaya da soyunmuştum. Daha sonra Murat'ın ısrarlarına dayanamayarak onun evine taşındım. Bu benim için de iyi olmuştu. Çünkü kitaplardan gelen yetersiz parayla kiramı bile ödeyemez hale gelmiştim. Boş zamanlarımda kafeye gidiyor, dostuma yardım ediyordum. Çok büyük paralar kazanmıyorduk. Zaten öyle bir hedefimiz de yoktu. Mekanımızın adı Cafe Deep Note'tu. Beraber bulmuştuk bu ismi. Daha çok öğrencilerin takıldığı bu mekan olmuştu kafemiz. Müşterilerimiz de arkadaş gibiydik. Neredeyse isim isim biliyorduk hepsini. Küçük ama sıcak bir ortam hazırlamıştık onlara. Bizi öyle çok seviyorlardı ki kalabalık günlerde herkes yardım ediyordu. Bazıları kahvelerini kendileri alıyordu. Parası olmayanlardan hesap almıyorduk. Canın sağ olsun. Bir sonrakini ödersin. En geçerli cümlemizdi. Akşam olunca arka tarafa geçiyor. Biriken bulaşıkları beraberce yıkıyorduk. Hem de günün kritiğini yapıp dertleşiyorduk. Evi otel gibi kullanıyor. Sadece uyumaya gidiyorduk. Ben haftada 1-2 gün yazmak için kalıyordum. Hayatımın en mutlu günleriydi. Hiç unutmayacağım bir yığın anı ve ayrıntı. İkinci kitabımı da çıkardıktan sonra kendime hatırı sayılır bir okuyucu kitlesi oluşturmaya başarmıştım. Okuyucularımın buluşma yeri Cafe Deep Note'tu. Uzun sarı saçları, bembeyaz teni ve gözlerinde sürekli taşıdığı bir tedirginlikle her akşam aynı saatte kafeye bir kız gelmeye başlamıştı. Tek başına gelen bu kızın gizlice beni süzdüğünü çok sonra fark ettim. Bir akşam yan masalardan birinde koyu bir sohbetin içindeyken benim kitabımı okuduğunu gördüm. Bu bana onunla konuşma fırsatı yaratmıştı. Yavaşça masasına doğru yaklaşıp oturmak için izin istedim. Gözlerinde beliren bir sevinçle "Beni mutlu edersiniz," dedi. Ve eliyle tam karşısındaki sandalyeye işaret etti. Kendinden emin bir şekilde oturup gözlerinin içine baktım. Bana gülümseyerek "Şiirlerinizi çok beğeniyorum," dedi. "Teşekkür ederim. Çok iyi sayılmazlar ama beğenini bir hayli fazla. Ben sizi yeni keşfettim aslında. Zaten ben de çok eski değilim. İsminizi sormamda sakınca var mı?" "Melek." "Şimdi size aynı isminiz gibisiniz desem çok klişe olur mu?" "Hı?" Gülümseyerek "Evet," dedi. Yaklaşık bir saat kadar sohbet ettik. Altunizade'de büyük bir alışveriş merkezinde çalıştığını, Maltepe'de ailesiyle birlikte oturduğunu ve işinde çok başarılı olduğunu anlattı. Kitabımı tesadüfen bir kitap evinde bulduğunu ve okuduktan sonra bana ulaşmak istediğini söyleyince izimi nasıl bulduğunu sordum. Bana yayın evimi aradığını, ona burada beni bulabileceklerini söylediklerini anlattı. Konuşurken sürekli gözlerimin içine bakıyor, bunu fark ettiğimi anlayınca gözlerini kaçırıyordu. Elleri devamlı hareket halinde ve heyecanlı bir biçimde konuşuyordu. O akşam çok mutlu bir şekilde ayrıldı kafeden. Uzaktan bizi izleyen Murat yanıma geldi ve "İçimden bu kız sana arazı unutturacağına dair bahisler geçiyor. Ne dersin?" dedi. benim de içimden çok konuşmaması gerektiğinin geçtiğini öğrenince omzunu silkerek yanından uzaklaştı. Ertesi akşam Melek yine geldi. Saatler süren sıcacık sohbetimizin ardından eve geç kalacağını söyleyerek aceleyle çıktı. Onunla konuşmak beni rahatlatıyordu. İçinde büyük sırlar taşıdığına inanıyordum. Onu merak etmeye başlamıştım. Her akşam yolunu gözler oldum. Bir akşam masalardan birine oturmuş, kalabalık bir gruba şiirler okurken arka masaların birinden beni izlediğini fark ettim. Sırtımı kapıya dönük olduğundan geldiğini görmemiştim. Gözlerinde kıskanç bir ifade yakaladım. Yanına gittiğimde biraz soğuk bir şekilde konuştu benimle. Dakikalar ilerledikçe bu soğukluk yerini hüzne bıraktı. Susuşlarıyla dolu bir akşamdı. Bu akşam ilk defa çok özel şeylerden bahsetti bana. İçinde sakladığı kendinden. Bazen hayatın çok hızlı aktığını duyumsarsın. Ve bu hayat denizinde ne olduğunu düşünürsün. Kalabalık bir otobüs durağında en köşede kalmış olansındır. Hiç fark edilmeyen. Kaldırımlarda hızlı hızlı yürürken dönüp kimsenin bakmadığı, hakkını ararken sesi en kısık çıkan, hep seven ama hiç sevilmeyen, kimsenin her şeyi olamayan, bazen tünelin ucundaki ışığa doğru yürürken arkadaki girişin çoktan kapanmış olduğunu bilmezsin. Geri dönüş yoktur ve ışık hep senden uzaklaşır. İşte böyle. Hayatın figüran rolü verilmiş birisiyim ben. Dedi ve gitti. O hafta hiç uğramadı kafeye. Gece Murat'a anlattım olayı. Sana ilgisi var işte oğlum, anlamadın mı? Diye sordu. Anlamadım dedim. Saklamak istedim işte hissettiklerimi. Yine aklıma Araz gelmişti. Bu koca şehirde ben en çok değişirken onun o sahil kasabasında hiç değişmeden kaldığını duyumsuyordum. Kendini değiştirecek her şeyden koruyabilme yeteneğine sahip ender insanlardan biriydi o. Bense savuran her rüzgara bağrını açmış bir tutunamayan. Onun güçlü karakterine hayran olan ama onun gibi olabilmek için fedakarlıkta bulunamayan bir tutunamayan. Mektup yazmayı giderek seyrekleştirdiğim günlerdi. İstanbul aklım başımdan almış, yerine tanıyamadığım bir ben koymuştu. Ona telefon edip sesini duymayalı aylar olmuştu. Kendimi suçlu hissediyor ama bu suçu ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmıyordum. Kendimle kendimsizlik arasında sıkışıp kalmıştım. Kendimden uzaklaştıkça kendimi tanıyamıyor, yeni kendime de alışamıyordum bir türlü. Bir başka kendim olmak değil, kendimsizleşmekti korktuğum. Ben sadece onun kahramanıyken şimdi yavaş yavaş herkesin kahramanı olmaya başlamıştım. Sadece bir kişi ve bir kişiye yazarak herkesin olmak tuhaf bir duyguydu. Yalnızca onu anlatırken herkesin seni sahiplenmesi ve herkesin sende kendinden bir şeyler bulması ama senin kendini sadece onda anlamlandırman garip bir kaos yaratıyordu. Yazar olmak, duygularını satmak, sırf fahişeyle yapmak gibi geliyordu bana. Yazdığım her kitapta etrafım biraz daha kalabalıklaşırken ilham kaynağımı çıplaklaştırıyordum. Yazdıklarımı alkışlayıp benim ilham perim yerinde olmak isteyen ve o ilham perisini ulaşılmaz gören kalabalıklar o periyi öldürdüklerini bilmiyorlardı. Herkesin kendinden bir şeyler bulduğu şiirlerimin varlık nedeni ellerimden kayıp gidiyordu. Tam da o günlerde Iğdır'ın bir köyünden beni hiç tanımayan bir kız hiç unutmayacağım bir mektup yazmıştı. Ayşe Nurcan isimli bu kız şöyle diyordu uzun satırlarında. Bir de şu var. Siz şairler duygularınızı isimlendirmek konusunda bir beceriye sahip olduğunuz halde ve başkaları sizin sözlerinizle kendi sözsüzlüklerine çareler bulduğu halde sizler yani şairler neden hep kaybedersiniz? Neden en içten gülüşlerinizde bile gözlerinizle ağlarsınız? Ve en ilginci karşınızdaki insanlar ki çoğunlukla kadınlar neden sizin ne değerde olduğunuzu okurunuz kadar bilmez? Ve devam ediyor mektup. Sizin adınıza şunu çok merak ediyorum. Hayatınızın en derin çıkmazlarını ya da çare yoksunu olduğunuz zamanlarınızı yazıya dökerken benim dediğiniz sözcüklerin adını duymadığınız, yüzünü görmediğiniz insanların dünyasına girmesi sizi ürkütmüyor mu? Ya da kendinizi açıkta kalmış olarak başarısız kalmış olarak hissediyor musunuz? Bu mektubu Murat'la defalarca okuduk. Ayşenur'u merak ettik. Ve onu çok tanımak istedik. O, uzak sahil kasabasında, rüzgar tepesinde, denize doğru yabancı rüzgarlar esiyordu şimdi. Bana bunca yazdıran şimdi yalnız ve acı çekiyor. Yeşil çimenlere uzanıp gökyüzünü seyrettiğimiz günler geldi aklıma. Biliyor musun, sen olmasan yazamazdım, demiştim. O da bana şöyle bir hikaye anlatmıştı. Bir adam çok sevdiği bir kadına şiirler yazıyordu. Sonra o kadın ansızın onu terk etti. Adam kadının ardından şiirler yazmaya devam etti. Daha çok yazdı. Ve günün birinde çok ünlü bir şair oldu. Yıllar sonra kadının yaşadığı kente gitti ve büyük bir şiir dinletisi sundu. Dinleti bittiğinde kadın kolunda kocasıyla çıkışa geldi ve adama "Merhaba," dedi. Adam ona sıradan bir insana bakar gibi baktı. Kadın "Beni tanımadın mı?" dedi. Adam "Hayır, tanımadım," dedi. "Nasıl tanımazsın? Uğruna şiirler yazdığın kadın ben. Seni şair yapan kadın," dedi kadın. Adam kadın gözlerine baktı ve şöyle dedi. "Keramet sende olsaydı o konudaki adam da şair olurdu." Sustuk. Uğruna yaşadığım ne varsa hepsini bilir ama beni onurlandırmak için hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davranırdı. Yine kendimi bir yığın ayrıntının içinde bulmuştum. Ertesi hafta Melek kafeye bir arkadaşıyla geldi. İknur. İncecik bir kızdı İknur. İzmirli olduğunu söyledi. Söylemese de belli oluyordu zaten. İzmir kızları neden bu kadar güzel olduğunu hep merak etmişimdir. Yüzünde taşıdığı gizli bir hüzün vardı. Melek arkadaşının bir sorunu olduğunu ve bana danışmak istediğini söyledi. Büyük bir zevkle yardım edebileceğimi söyledikten sonra kısa bir süre sustuk. Kahvelerimizi yudumlamaya başladığımızda yavaş yavaş dili çözüldü İknur'un. Konuştukça açıldı ve sonunda her şeyi anlattı. İknur evli bir erkeği seviyordu. Aralarında yasak bir ilişki vardı. Kısa zamanda iyice bağlanmıştı sevdiği adama. Fakat bir şeyler yolunda gitmiyordu. İknur adamın bir başkasını sevdiğinden şüpheleniyordu. Yani karısından hariç bir başka kişiyi mi seviyor? Etrafında çok kadın var. Hangisi olduğunu bilemiyorum. Ama içgüdülerim onun başka birini sevdiğini söylüyor. Sence onu bu kadar kıskanmalı mısın? Nasıl yani? O zaten sana ait değil ki. Biliyorum ama çok tuhaf. Onu karısından kıskanmıyorum. Başkalarından kıskanıyorum. Peki bunu ona söyledin mi? Evet. Nasıl karşıladı? Aslında pek bir anlam veremedi buna. Yani birilerini kıskanacaksam bu kişinin karısı olması gerektiğini söyledi. Bunun dışında kalan kişileri kıskanmamın çok anlamsız olduğunu söyledi. Peki karısından başka kişilerle ilişkisi olduğunu kabul etti mi? Hayır, böyle bir şey yok dedi. Ama ben yine de onu çok kıskanıyorum. Kahvesinden bir yudum daha alarak Melek'e baktı. Melek onun elini tutarak, "Üzülme arkadaşım, ben yanındayım," dedi. Sonra bana dönerek bu durumun ne olduğunu sordu. Kadınlar evli birini sevdiklerinde kendilerinde şu hakkı görüyorlar. Eğer karısının dışında birini sevecekse bu kişi öncelikle ben olmalıyım. Erkekler bunu anlayamazlar. Yani zaten evliyim, neden bu kıskançlık diye düşünürler dedim. İkisiyle de uzun uzun sohbet ettik. Daha sonra İknur müsaade isteyerek ayrıldı. Kapıdan uğurlarken bu ilişkisinin her ikisine de zarar vereceğini ve her şeye rağmen bitmesi gerektiğini söyledim. Ela gözlerinde yaşlar toplanmaya başlamıştı. "Teşekkür ederim," dedi ve gitti. Yine Melek'le baş başa kalmıştık. Ona bakarken arazi hiç aklıma gelmediğini fark ettim. Daha önce de yaşadığım sevdaların içinde hep o vardı. Ama bu kez başka türlü bir şey olacağını sezinliyordum. Sanırım yıllar sonra yeniden aşık olmaya başlıyordum. Böyle zamanlarda çok üretken oluyorum. İçimden sürekli yazmak geliyor. Sanırım yüreğimin unuttuğum yerleriyle yeniden tanışmaya başlıyorum. 15 gündür kafeye uğramıyorum. Evde sürekli yazıyorum. Böyle zamanlarda Murat bana hiç karışmaz. Dünyada onun ne kadar anlayışlı başka biri var mıdır bilmiyorum. O benim hayattaki en büyük desteğim. Birden içimden dostumun en sevdiği yemeği yapıp onu mutlu etmek geldi. Hemen telefon ettim. Dostum, bu akşam erken kapat. Niye? Sana en sevdiğin yemeği yapıyorum. Karnı yarık. Evet. Sen harikasın ya. Gereken ekmek al. Bul bir yerlerden. Tamam dostum. Bir saat sonra salata ile birlikte nefis bir sofra hazırlanmış, Murat'ın gelmesini bekliyordu. Evin bir köşesinde oturmuş Melih'i düşünüyorum. Saf ve masum yüzü geliyor aklıma. Tam o sırada kapı çalıyor. Elinde bir somun ekmekle içeri giriyor dostum. Ekmeği dinlerken Murat banyodan sesleniyor. Posta kutuna bakmamışsın. Bana bir mektup geldiğini anlıyorum. Okuyucu mektubu mu? Diye sesleniyorum. Hayır, Araz'dan. O an öylece duruyorum. Gözlerimde bir hüzün beliriyor. Ve yeniden Murat'ın sesi. Montumu iç cebinde, alabilirsin. Uzun zamandır onun mektubuna dokunmamıştı parmaklarım. Hiç beklemediğim bir şeydi bu. Yemekten sonra odama çekildim ve titreyen ellerimle açtım mektubu. Satırları beni ne hale getirecekti kim bilir. İntiharlardan ölümsüz, ihanetten ölümlü yüreğim. Senzede acılarla küçüldü yine bu gece. Dün gece, gecelerce. Oysaki çocuk sesleriyle sakinleşen bir yaşamın kıyısındayken ve yankılarımda yakamozlar biriktirme telaşesindeyken başlamıştı her şey. O zamanlar umudum kırık aynasında bakıyordum yarınlara. Her kırık parça anımı karartıp anılarımı kırmızıya boyuyordu. Gülüşlerim neşeli baharları barındırıyordu içinde. Aşk usanalısı hayatların tekil sevinciydi gönüllülük atımda. Sevmek ve sevmemek arasında say ederken adınla nefes alabilen bir beden bulmuştum ayak ucumda. Nöbetine orduları çağıran bu serüvende. Çok figüran girdi yaşantımıza. Denklemine bir bilinmeyen ekleyecek kadar iyi tanıyorduk bu hayatı. Ve beklemeyecek kadar iyi biliyorduk geçen yılların yalanlarını. Çok uzak mekanların beraberliğinde yol alıyorduk aşka. Ama şehirler arası büyüyen bu sevda er geç vuslata erecek sanıyorduk. Ve ben sana uzak yıldızlardan en yakın parlaklıklar biriktiriyordum güncemde. Zaman geçtikçe kazınan, kazındıkça kapanan bir yaranın iki ucunda kanıyorduk. Ama kan kaybeden ve acil yaşlar döken hep ben oluyordum. Sana gelmenin adıyla gitmek ve ben her gelişimde vardiyası vurgun hiçliğime gidiyordum kendimden. Senin gemilerin yanaşacak rıhtımı ararken maviliklere ben seferler düzenliyordum. Seyyah gençliğin rıhtımsız, limansız ve gemisiz esirliğine. Oysa ben sana baharın aydınlığı kadar saklanmıştım ve sana yalansız yanışlarımda susamıştım. Gülüşün ağlatırken kadınlığımı, ben çocukluğuma giderim. Orada yoksun ve olmayışına kefen sarabilecek kadar kundaksız bir sevda artığında geldim. Geldim diyebilmek içinse çocukluğumu öldürebilecek kadar senindim. Yüz gece, yüz yerden yüzüme usturalar düştü. Her izde bir yüz kaldı. Kalan her izde anılar yüzdü. Acılar gözümden yüreğime düştü. İzler gecelerime gizler doğurdu. Bu dört duvar, bu sensizlik her gün biraz daha uzun. Kapımda bekleyen umut dolu bahar bile sensiz içime sığmıyor. Yakın infilaklar sokağında uzak isyanlar dolaşıyor. Şehir sıcak, kent soğuk. Caddeler mahşer yalnızlığıma sahip yapamıyor ve tüm sahipler iyi oyunun kabir azabında başrollerini oynayamıyor. Perde inmiyor, sahne kapanmıyor. Beni benden ayıran, beni bana ayartan sevgili. Henüz karşına çıkmadan, karşı çıkmadan kayıp gittin. Kaybedip gittin. Küfür gibi kanayan bu yaradan yangınlar doğuyor. Alev alev sönüyor, cayır cayır susuyorum. Sana ait ne varsa yakıp yıksaydım keşke diyorum. Ne çare gücüm yetmiyor. En büyük sevgiler geçiyor yanımdan, bakamıyorum. Kendini intihardır bu diyorlar. Diyenlere de bakamıyorum. Seni bilmeyenlerin bilmelerine sen ekleyemem ki. Kapılarımın ilk açılışıyla kapandığını hangi kelimeyi koynunda söyleyebilirdim ki? Anlamını kaybeden cümleler arasında senlik bir bekleyişte tükeniyordum. Her tren, her otobüs gidiyor, ben kalıyorum. Ya da her tren, her otobüs ve her kırlangıç kalıyor, ben kanmıyorum. Şimdi sen bunca cümlenin ardında neler var? Her zamanki gibi bilme. Sadece beni bana ver artık ve peşimden sürükleme. Peşinden sürüklenmek adına son kez, bu sürüklenmeyi bitirmek adına ilk kez İstanbul'a geliyorum.